Ayrım 26, Söz Çakal Carlos'ta İfşialar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 326. İsrail Türkiye ile başa çıkamaz. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye Büyükelçisine yaptığı aptalca hareketi gördüm, sonra özür dilediler falan. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye hükümeti devrimci değil, reformcu bir hükümettir. İktidardaki partinin inanç seviyesinde de olsa ideolojik temeli İslam olduğu için kendilerine oy veren Müslüman çoğunluğun hissiyatına hürmet duymak zorundalar. Ancak benim gördüğüm Büyükelçiye karşı alınan tavrın sati olduğudur. Neticede hangi hükümet başta olursa olsun Türk hükümetine karşı yapılacak böyle bir aşağılayıcı ve çocukça hareketin karşılığı daima benzer olurdu. İsrail kim ki? Hiçbir tarihi derinliği olmayan küçücük bir devlet. Karşısındaki Türkiye ise hem tarih ve hem coğrafya itibariyle köklü bir devlet. Elbette belki görünüşte de olsa bir şekilde haddi her zaman bildirilirdi. Benim görmek istediğim ve olması gereken tavır ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine destekçi kılmış İsrail'e, Siyonizmin bugüne kadar işlediği suçlara Türkiye'yi de ortak etmiş bu işgalci devlete toptan bir red tavrı almak, Siyonizmin ve emperyalizmin merkez karargahı olan NATO'dan çıkmak ve üstlerine kapıyı göstermektir. Bu gerçekleşene kadar alınacak güya her tedbir kozmetik denilen neviden olmaya mahkumdur. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Tek bir tedbir hakikiydi ki onu ayrı tutuyorum. İsrail'in geçtiğimiz yıl Anadolu topraklarındaki bir tatbikata Türkiye tarafından dahil edilme işi. Tedbir dediğin böyle olur, böyle de olmalıdır. Ancak yeterli değildir. Türkiye İslam düşmanlarının, sömürgecilerin, ırkçıların kendileriyle savaşmak ve mağlup etmek zorunda olduklarımızın kampı NATO'ya mensup olduğu müddetçe Siyonizmin suç ortağı olmaya maalesef devam edecektir. Türkiye toplumunun, ordusunun, polisinin İsrail ve ortaklarıyla tüm böylesi ilişkileri kesmeye hazır olduğunu biliyorum. Onlar sebatayıcı değil, gerçek Müslümanlardır. Şimon Peres'e karşı tavrında Erdoğan'ı alkışladık. Hepimiz memnun olduk. Ancak çocuklarını Amerika'ya okumaya göndermekle ne yapmak istediğini anlayamamış olsam da bu nevi bir tavra hazır olduğunu ümit ediyorum. Abdullah Gül'ün tavrını ise bilemiyorum. Kendisini iyi tanımıyorum. Fakat artık NATO'dan acilen çıkılması gereğini ifade ediyorum. Eskiden dünya iki kampa ayrılmıştı, sosyalist ve kapitalist kamp. Türkiye sosyalist olmadığı için diğerine katıldı ama büyük bir yanlış oldu. Kore'ye asker göndermek neyin nesiydi? Her neyse artık sosyalizm de kalmadığına göre Türkiye'nin NATO'da kalmasının hiçbir gerekçesi yoktur şu an. İslam ülkelerini işgal eden, bombalayan, masum insanları katleden bir kampta kalmanın manası nedir? Ben artık İsraillerin değil, Filistinli komandoların topraklarında eğitildiği bir Türkiye görmek istiyorum. Türkiye topraklarında kardeşleriyle savaşan gerillalar, militanlar görmek istemiyor. Hepsinin bizim hakiki düşmanlarımızla, İslam ve Türkiye'nin düşmanlarıyla savaşmak üzere Türkiye sınırları dışındaki savaş alanlarına koştuğunu görmek istiyorum. Türkiye'nin hükümet politikalarında bir devrim olmalıdır. Evet, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir devrimdir. O olacaktır. Buna son haddiyle inanıyorum ve yine tüm kalbimle inanıyorum ki, K. Salih Mirzabeyoğlu gibi insanlar bu bakımdan büyük rol oynayacaktır. Sizlerden bir şey diliyorum kardeşlerim. Bir nebze açık fikirli olalım ve hakiki düşman, İslam düşmanları, insanlık düşmanları olan Siyonizm ve emperyalizme karşı bunlara bizim gibi karşı olan herkesle ittifak kurabilme becerisini gösterelim. Bunlar arasında anti-emperyalist Hristiyanlar, Siyonist olmayan Yahudiler ve Cumhuriyetçi ateistler de olabilir. İslam düşmanlığı yapmadıkları müddetçe neden olmasın? Herkes aynı şekilde, aynı çizgide, aynı inanç ve fikirde olamaz. Bu yüzden gerçek düşman, İslam ve insanlık düşmanları gözden kaybedilmemeli, düşmanlık asıl bunlara yöneltilmeli, aramızdaki aşılabilir ayrılık noktaları büyütülmemelidir derim. Erdoğan'ın da bu dönüşümde bir pay sahibi olabileceğine inanıyorum. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 16 Ocak 2010. Gazze'ye yardım filosuna saldıran İsrail'e nasıl bir misilleme? Şimdi size Amerika Birleşik Devletleri'nin Milletler Arası Haber Ajansı olan Associated Press kaynaklı 2 Haziran 2010 tarihli bir haberi okumak istiyorum. İHH'nin Gazze seferiyle ilgili bir haber bu. Benim de davamda hakimlik yapmış olan eski hakim Jean-Louis Bruguière ile bir mülakat yapmışlar. Burada İHH, El-Kaide'ye ait maskeli bir kuruluştur diyor Bay Bruguière. Akıl almaz bir itham bu, gülüyor. Neymiş? Başta Mavi Marmara gemisi bulunmak üzere Gazze filosunu tertip eden kahramanlar, tüm bu yaşayan şehitler, Türk militanlar, El-Kaide mensubuymuş. Bu kahramanları karalamak için başka bir şey bulamamışlardı. Bula bula benim de karşıma hakim olarak çıkan, tüm militanların karşısına çıkan Bay Brugieri'yi mi, bu Amerikan ajanını, FBI ajanını bulmuşlar. Çok komik. İsrail'e dayanacak başka bir şey bulamamış da ajan Brugier'in gemi yolcularının El-Kaide'li yapan şirret beyanını bulmuş. Siyonistler canları ne çekiyorsa yapabilirler, dilediğince öldürebilir veya tecavüz edebilirler. Onlar hukukun üstünde. Ancak her ne hikmetse tüm Müslümanlar birer şüpheli. Müslümanlar ya El-Kaide'li yahut onun yandaşı. Ben El-Kaide'li falan değilim ama El-Kaide savaşçılarının, El-Kaide militanlarının hepsinin İslam için savaştığını, düşmana karşı savaştığını bilirim. Tamam, onların kendi usulleri, kendi belirledikleri bir yolları vardır. Bu yol ne benimkine ne sizinkine uymak zorundadır. Buna ancak saygı duyarım. Fakat böyle bir durum, onların dürüst insanlar oldukları, gerçek savaşçılar ve kahraman fedailer olarak düşman karşısında savaştıkları hakikatini değiştirmez. O halde şöyle bir neticeye geliyoruz. Düşmanın kullanabileceği daha fazla cephanesi kalmamıştır. Silah olarak cephaneyi kastetmiyorum. Propaganda olarak dayanabilecekleri başka bir sermayeleri kalmamıştır diyorum. Böyle olunca eski hakim, feci kokainman, cinsi sapık ve işi bitmiş Bay Brugier'den medet umuyorlar. Onun saçma sapan sayıklamalarına mikrofon tutuyorlar. Gazze'ye insani yardım götürmek isteyenleri El-Kaide organize etmişmiş. Saçmalığa bakar mısınız? Benim o seferde İsraililerce Carlos'un avukatı diye kasten vurulup yaralanan avukatım Hani Süleyman, Şii bir Müslümandır mesela. Ne alakası var şimdi El-Kaide ile? İrlanda'dan Katolikler, tüm Avrupa'dan Müslümanlar, hatta Siyonizm muhalifi Yahudiler, üstelik sanıyorum haham olanları bile vardı orada değil mi? İşte bu adam yani Brugier, Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler'in ortak yürüttüğü teröre karşı savaş kampanyası çerçevesindeki teröre karşı mali savaş kısmında uzman olarak çalışmaktadır. Hepsi el ele verip belli bazı avukatların yurt dışından mesleki para transferlerine dahi mani olmakta ve hiçbir bilgi verme gereği hissetmeksizin bu paraları bloke etmektedirler. Eşim Isabelle'ye muhtelif zamanlarda yapılan tam da budur. Kaldı ki eşim Isabelle'nin bloke edilen paraları öyle Venezuela ile alemle ilgili olan para transferleri falan da değildi. Doğrudan mesleki kaynaklı, milletler arası bir avukat olduğu için yurt dışı ile olan tabii iş bağlantıları dolayısıyla yapılan para transferleriydi. İnanılmaz işler dönüyor kısacası. Ümit ediyorum Türk hükümeti son dönemde geliştirdiği siyasi çizgiyi sürdürür ve Siyonizm tarafından söylenen tüm bu yalanların, işlenen tüm bu suçların karşılığını verir. Türkiye'nin tüm İsrailleri sınır dışı etmesinin tam sırasıdır. Ve yine Türkiye'deki İsrail mal varlığına el koymasının tam vaktidir. Aynı şekilde milletler arası sularda seyreden tüm İsrail gemilerine el koymasının da tam zamanıdır. Hepsine böylece el konularak Türk vatandaşlarına yapılan saldırıdan doğan tüm zararlar hemen tazmin edilmelidir. İsraillerin Türkiye içinde veya milletler arası sularda el konulan söz konusu mal varlıkları vasıtasıyla özellikle şehitlerin ailelerine tazminat ödenmelidir. Bu saldırıya verilecek en doğru cevap budur. Bunlardan sadece tazminat almakla da kalınmamalı. Türkiye'deki tüm İsrail ajanları, aynı çerçevede çifte vatandaşlığı olan tüm İsrailler, Türk halkının milli güvenliği için tehlike teşkil ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmalıdır. Türklerin, Türk devletinin İsrail ve Amerika tarafından bir cariye gibi kullanılmasına böylece artık bir son verilmelidir. Türkler muhteşem bir mazisi olan muhteşem bir millettir. Mazisiyle tekrar bütünleşmeli ve muhteşem bir bugün geliştirmelidir. Türkiye öyle kahramanca bir siyaset geliştirmelidir ki bu siyaseti yürüten hükümet kendi Müslüman halkının inancını, asaletini ve mazisini temsil etsin ve bölgesindeki tüm Müslümanlara, bilhassa Arap dünyasına bir örnek teşkil etsin. Dikkat ettiyseniz o Araplar hükümetlere İsrail'e karşı tek bir tedbir almamışken meydanlara çıkıp Osmanlı bayraklarıyla yürüdüler ve gösteri yaptılar. Evet, tek bir Arap devleti böyle bir cesaret gösteremediği halde sadece devrimci değil de liberal bir hükümeti olan Türkiye ve İslam dünyasında bir azınlık olan devrimci Şiilerin devleti İran ciddi tedbirler aldı ve son derece berrak bir karşı tavır belirledi. Türkiye üzerine aldığı bu vazife ve cesareti sürdürmeye devam etmeli ve İsrail'in hakkından gelmeye bakmalıdır. İsrail hiçbir şeydir, suni bir devlettir, Batı sömürgeciliğinin sopa ucudur, Batı sömürgeciliği bugün çöküştedir ve İsrail şu an için özellikle Amerikan emperyalizminin bir uç enstrümanıdır. Türkiye mazisinden devraldığı tarihi rolünü yeniden kuşanmalı, bölge ülkelerinin büyük ağabeyi olmalı, nasıl gerçekleşeceğini bilemesem de halifelik misyonunu yeniden icra etmenin bir yolunu bulmalıdır. Siyonizmin rehinesi olan Gazze halkına yardım etmekte gösterdiği bu asaleti daha büyük bir misyonun bayrakları olmakla taçlandırmalıdır. Bir şeyi unutmamalıyız. Gazeliler sadece İsrail devletçiliğinin değil, aynı zamanda Mısır hükümetinin, asıl önemli vasfı en eski Arap hükümeti olması olan Mısır devletinin de rehinesidir. Bilindiği üzere Mısır, Firavunlar çağından beri var olan 5000 yıllık bir devlettir. Şimdi iktidarda olanlarsa artık hiçbir şeyi temsil etmiyorlar. Açıkçası bugün İsrail hala var olabiliyorsa bunun sebebi çevresindeki ülkelerin onu desteklemesidir. Arap dünyası Türkiye ve İran'da içinde olarak İsrail'e tüm bu yaptıklarının bedelini ödetmeli, ilk etapta Siyonist devletçiye boykotla işe başlamalıdırlar. Aynı çizgide milletler arası hukuka saygılı tüm diğer ülkeler, Filistin'de bu mukaddes topraklarda yepyeni bir devletin ve hukukun tesisinde rol üstlenmelidirler. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 12 Haziran 2010. Türkiye'den, hükümetten haberler neler? İsrail mevzunda neler yapılıyor? Avukat Yılmaz, yapılanların bizim için yeterli olmadığını ifade edip, sizin Türkiye hükümetine yapmasını tavsiye ettiğiniz şeyi İsrailler yapmış anlaşılan. Yani siz geçen hafta Türkiye'deki İsraillerin hesaplarına Türkiye devleti el koysun demiştiniz. Ancak İsrailler sizden taktik almış olacaklar ki, Türkiye'nin yapmadığı bu hamleyi onlar yaptılar ve İsrail'de iş yapan Yılmazlar Holding'in tüm hesaplarına siyasi sebeplerle el koydular, diyor. Kumandan Carlos inanılmaz deyip kahkaha atıyor ve utanmalısın Erdoğan şeklinde latife yapıyor. Hemen sonra yine gülerek ekliyor. İsrailli arkadaşlar sağ olsun. Beni çok iyi takip eder ve sözlerimi de dinlerler. Çok oldu birbirimizi görmeyeli. Neyse, hoş bir gelişme olmuş. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 26 Haziran 2010. Gazze çerçevesinde Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Venezuela. Türkiye ve İsrail arasındaki stratejik bağlarda meydana gelmesi muhtemel değişimlerle ilgili olarak konuşmak istiyorum bir nebze. Siyonist rejimin tüm dünyayı karşısına alarak işlediği hunharca olduğu kadar aptalca suçlarına karşı Türkiye hükümeti üstelik devrimci bir yönetim niteliği de taşımamasına rağmen halkın hissiyatına tercüman olucu bir cevap vermiş, Siyonist devleti en açık biçimde ve en sert mikyasta lanetlemiştir. Hatta bunu yaparken bir takım askeri ortaklıklara ve ortak tatbikatlara da son vermiştir. Zannediyorum bu gidiş diplomatik ilişkilerin kesilmesine kadar varabilir. Ancak bu o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü Siyonist rejimin müttefiki Sabetayistler Türkiye'de hala çok güçlü. Fakat asıl mühimi, Türkiye'deki Amerikan varlığı çok ama çok güçlü ve köklü. 1950'lerde ABD Türkiye'ye girmeyi başardı ve peşinden NATO üyeliği geldi. Böyle bir Amerikancılık acaba Mustafa Kemal'in istediği şey miydi diye de sorulmalı bence. Bu vesileyle ve her ikisinin de NATO üyesi olması hasebiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere de temas etmek isterim kısaca. Bu problemler derhal çözülmelidir. Her iki ülkenin de birçok ortak noktası var. Zaman gelecek Türkler Yunanistan'a veya Yunanlılar Türkiye'ye, mesela İzmir'e veya Karadeniz'e rahatça ve vize olmaksızın sadece pasaportlarını göstererek geçebilecek, ata topraklarını dilediklerince ziyaret edebileceklerdir. Yunanistan'la Türkiye arasındaki adalar gibi aptalca problem ve çatışma noktalarından dolayı her iki ülkece lüzumsuz bir güç heba edilmiş, akıl almaz masraflar yapılmıştır. Öyle ki tüm bunlar yüzünden iktisadi açıdan bir çöküşle karşı karşıya kalmıştır Yunanistan. Silahlanmaya ayırdığı paralar bugün Yunanistan için artık sürdürülemez bir noktaya varmıştır. Bu öyle bir ordudur ki yalnızca Türkiye'ye karşı yapılandırılmıştır. Türkiye için de benzer bir husus söz konusudur. Sınırlarını düşmanlarının dıştan gelen tehditlerine, ki bu Yunanistan değildir bence, karşı koruyabilecek güçte bir orduya ihtiyacı vardır Türkiye'nin. Yarın Türkiye'de hakiki bir İslam devrimi gerçekleştiğinde olacak olan da nihayetinde böyle bir ordudur. İki ülke arasındaki problemlerin çözüme kavuşturulması noktasında Türkiye ile Yunanistan başbakanlarının karşılıklı ziyaretlerini bu bakımdan çok önemli ve değerli buluyorum. Şayet böyle bir çözüme kavuşulursa hem Yunanistan silahlanmaya ayırdığı mantıksız parayı tasarruf edip iflastan kurtulacak, hem de Türkiye Avrupa'ya açılan tabii bir kapıya kavuşacak, üstelik bunu yaparken Avrupa Birliği'nin kölesi de olmayacaktır. Bir diğer aktüel mesele, geçenlerde bir Fransız televizyon kanalında İHH'nin İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Gazze Filosu ve İstanbul Merkezli faaliyetleri hakkında bir program izledim. Orada Kuveyt ve Katar'ın da İHH'ye bağışta bulunduğu belirtilmekteydi. İHH kahramanlarının İsrail'in tabiriyle Türk El-Kaidesi olmadığını delillendirmesi bir yana, bu durum Venezuela'nın Gazze'ye son yardım filosundaki maddi katkı payını düşündürttü bana. Bildiğim kadarıyla Gazze'ye yardım mevzunda Venezuela hükümetinin faal bir katkısı olmadı. İşte bu çerçevede sevgili Türk avukat ve gönüldaşlarımın Venezuela Büyükelçiliği nezdinde diplomatik bir teşebbüste bulunmalarını, İstanbul'daki Venezuela konsolosluğuna benim adıma gitmelerini ve büyükelçiyle benim adıma konuşmalarını, yine benim Venezuela Devlet Başkanı Kumandan Hugo Chavez'e hitapla kaleme aldığım dilekçemi elden teslim etmelerini çok arzu ediyorum. Bu dilekçemin esası Venezuela Devleti'nin Türkiye vasıtasıyla Filistinlere maddi yardımda bulunması, bu çerçevede Gazze'ye yapılan yardımlarda önemli bir pay sahibi olmasını temin gereğidir. Evet, bugünkü konuşmamın sonunda hiç de karamsar olmadığımın bilinmesini istiyor. Türkiye'yi günün birinde bir kez daha ama bu defa resmi olarak ziyaret edebileceğime, artık Türk kardeşlerimle mutlaka telefonla konuşmak zorunda kalmayacağıma candan inanıyorum. Allahu Ekber. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 19 Haziran 2010. Müslümanlığın ve İbda ile bağlantım. Tam şu an önümde Türkiye'deki solcu bir grup tarafından basılan aylık bir dergi var. İsmi Yeni Harman ve Türkiye'de çok popüler. İşte bu derginin son sayısında Baran'ın genel yayın yönetmeni Ali Osman Zor'la yapılmış bir röportaj bulunuyor. Evet, röportajın haberi kapaktan veriliyor ve röportajda sık sık sizden bahsediliyor. Kapakta Ali Osman Zor'un, "Kumandan Marcos'un öfkesini Tayyip'in öfkesiyle karıştırmamak lazım" sözü yer alıyor. Derginin tam ortasında yayınlanan röportaj metninde ise sizin adınız önce başlıkta geçiyor. Şöyle, Baran Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Osman Zor, Çakal Carlos'un iddiayla alakası yokmuş gibi davranılıyor. Ayrıca hakkınızda söylenen birçok husus var metin içinde. Ek olarak sizin için tahsis edilmiş ayrı bir bölüm göze çarpıyor. Burada Hürriyet Gazetesi'nde hakkınızda çıkmış olan haberle ilgili değerlendirmeler, ilaveten sizin Filistin hakkında yaptığınız mütalaalar, yine buradaki avukatlarınızdan yapılan iktibaslar, bir fotoğrafınız, neticede hepsi harika şeyler. Türkiye'de şu sıralar çok tanınıyorsunuz, bahsiniz çok geçiyor kısacası. Sizin İBDA'ya ve gönüldaşınız Mirza Beyoğlu'na duyduğunuz alaka buradaki her kesimden insanın büyük ilgisini çekiyor. Özellikle solcu kesimden olan insanlar sizin İBDA ve Salih Mirza Beyoğlu'na dönük alakanızla cidden çok ilgileniyor ve bu ilginin niteliğini merak ediyorlar. Bu onların çok merak ettikleri hususta sizin söyleyebileceğiniz ve bizim de açıklamalarınızı yayınlayabileceğimiz şekilde neler söylemek istersiniz? Sizin dikkatinizi İBDA ve Salih Mirza Beyoğlu üzerine çeken ne oldu özellikle? Şunları söylemek istiyorum. Ben öncelikle kıdemli, savaş gazisi bir Filistin fedaisiyim. Hiç kuşkusuz. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi saflarında bir kumandan olarak Filistin direnişinde rekor sayıda operasyona imza atmış bir insanım. Hiç kimse benim yaptığımdan daha fazla operasyon yapmış değil ve benim operasyonlarım daha çok Filistin dışında gerçekleştirildi. Elbette biliyorum. Bilhassa düşman topraklarında yapılmıştır bunlar. Evet. Ve 1975 yılı Ekim ayı sonunda Müslüman oldum. Müslüman olduğumda Güney Yemen'deki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi dış operasyonlar eğitim kampındaydım. İşte bu yüzden ben dünyanın her tarafında direnen hakiki Müslümanların, azimli ve kararlı biçimde savaşını sürdüren tüm Müslüman fedailerin yoldaşıyım, gönüldaşıyım ve tümüyle böyle bir dayanışma içindeyim. Aynı şekilde hasreten K. Mirza Beyoğlu'nun yine bu dava uğrunda cezaevinde bulunan yahut bulunmayan kardeşlerimin de gönüldaşıyım. Onlar benim mücadele kardeşlerimdir. Elbette. Yine onlar hizipçi olmayan bir siyasi çizgi takip etmektedirler. Onlar iyi Müslümandırlar, sağlamdırlar, nakşibendidirler ve en önemlisi başkalarına karşı açık görüşlü, açık yüreklidirler. Yani dünyada Müslüman olan sadece ben varım, diğerleri Müslüman değildir tarzında bir dava gütmemektedirler. Şüphesiz. İşte bu hakiki bir Müslümanın davranışı olduğu kadar aynı zamanda en doğru devrimci tavırdır. Tam da bu yüzden K. Mirza Beyoğlu ve İBDA'ya saygı duyuyor, hayranlık duyuyor ve dayanışma arzusu duyuyorum. Budur yakın alakamın sebebi. Kesinlikle. Ben sırf Türkiye'ye has bir siyasi ilgi sahibi de değilim üstelik. Böyle bir algılanış içinde olmak da istemem. Mesele bu değil elbette. Ancak mesele bunun beynelmilel, milletler arası bir dayanışmanın tezahürü olmasıdır en başta. İlk yaklaşım cezaevindeki İBDA bağlısı gönüldaşlardan geldi. Günden güne gelişen ve artık büyüyen bu münasebetten ben de büyük şeref ve gurur duydum. Teferruatın açıklanmasını sonraya bırakmak daha münasip olacağından şimdilik kısaca özetlersek, 2003 yılında Bolu F tipi cezaevinde Carlos'a Fransızca bir mektup gönderilir. Carlos da Fransa'da cezaevindeyken mektuplaşma böylece başlar. Karşılıklı mektuplaşmalar avukat Hasan Ölçer başta, Carlos'un vekaletini alan diğer Türk avukatlarının ve özellikle Fazıl Duygun başta o dönem yayınlanan Beklenen Nizam dergisi kadrosunun devreye girmesiyle yeni bir safhaya taşınır. Bu süreçte İBDA bağlısı yayın organlarına röportajlar verip makaleler gönderen Carlos'la irtibatlar, avukat Hasan Ölçer başkanlığındaki Türk avukatlarının Carlos'u Fransa'da kaldığı cezaevinde birkaç kez ziyaret etmesiyle daha da gelişir. Carlos'u ilk günlerden itibaren Türkiye'de temsil eden gazeteci Fazıl Duygun'la başlayarak avukat Güven Yılmaz, gazeteci tercüman Hayrettin Soykan ve avukat Ahmet Arslan'a cumartesi günleri yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarının Hayrettin Soykan tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümelerin Ocak 2009'dan bugüne Baran dergisinde muntazaman yayınlanmasıyla bu münasebet bugünkü seviyesine erişir. Bilahare benim savunduklarımın aynısı fikirleri savunan bazı Türkiye'li avukatlarla tanıştım. Sizinle aynı davayı savunan. Üstelik bu avukatların bazılarıyla hem eskiden bulunduğum cezaevinde hem de şu an bulunduğum cezaevinde ayrı zamanlarda görüşme imkanı buldum. Ez cümle insanların Carlos gibi Venezuelalı bir teröristle, namlı bir komünistle İBDA'nın nasıl bir alakası olabilir şeklinde bir merak taşımasını anlayabiliyorum. Ancak dediğim gibi bu yalnızca beynelmilel, milletler arası bir gerçek devrimci dayanışmadır. Kaldı ki ben dünya üzerindeki tüm gerçek devrimcilerle dayanışma içindeyim. Hele bu sizin gibi gerçek Müslümanlarla olursa çok çok daha iyi elbette. Bana çok daha yakınlar çünkü. Gazeteci tercüman Hayrettin Soykan'la görüşme 7 Şubat 2009. Türkiye'nin idealistleri serbest bırakılmalıdır. Nispeten uzunca bir demokrasi tarihi olan Türkiye'nin farklı milli kimlikleri olan tüm vatandaşlarının tabii haklarını tanımak noktasında yapması gereken birçok işin bulunduğudur. Şunu arz etmek istiyorum, tarih dairevi bir akış belirtir. Bazen yukarıya çıkar, bazen de aşağıya inersiniz. Ancak siz hep siz kalırsınız. Türkiye'de kendi benliğiyle, tarihiyle, o muhteşem Osmanlı geçmişi ve tatbikatıyla yüzleşip yeniden o yüksekliğini bulmak zorundadır. Türkiye için başka bir kurtuluş ve yükseliş istikameti yoktur. Bu yüksekliği içinden, benliğinden, geçmişinden çıkartmak borcundadır. Türkiye'de şimdi olduğu gibi daha birçok değişiklik gerçekleşecektir. Mesela çok daha iyi bir toplum fikrini yahut toplumun çoğunluğunun paylaştığı İslami inançlarını savundukları için cezaevlerinde bulunan siyasi tutuklu ve mahkumlar çok yakında kendilerini tüm Türkiye şehirlerinde halkın temsilcisi olarak bulabilirler. Bu insanların hepsi dışarıya çıkacaklardır, çıkmalıdırlar. Sosyal mevkiler işte bu insanlar tarafından doldurulmalıdır. Demokratik ve eşitlikçi bir Türkiye'nin gerçek düşmanı Türkiye'nin Osmanlı zamanındaki muhteşem yüksekliğine dönmesini engellemek isteyenlerdir. Cezaevlerine atılan siyasi şahsiyetler değildir düşman. K. Salih Mirzabeyoğlu başta cezaevlerindeki tüm İBDA bağlısı gönüldaşların ve diğer siyasi tutuklu ve mahkumların kaderi mutlaka dışarı çıkmaktır. Çünkü onlar ne yolsuzluktan, ne para pul kavgalarından, ne ahlaksızlıktan, ne de mafya dümenlerinden dolayı cezaevine girmişler. Aksine davaların ve niyetlerinin en soylusunu taşıdıkları için oraya atılmışlardır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 15 Ağustos 2009. Türklerin FHKC'li yoldaşlara iyi muamelesi. Evet, Türk polis ve jandarmasının normalde sert olduğu doğrudur. Ne var ki 11 Ağustos 1976 günü İstanbul, o zamanki adıyla Yeşilköy Havaalanı'nda bir İsrail El Al uçağına binmek için bekleyenlere bombalı ve silahlı saldırı düzenleyip aralarında Amerikan Siyonist Hareketi'nin şefi Senatör Jacob Javits'in yardımcısı Harold Rosenthal'ın da bulunduğu 4 kişiyi öldüren FHKC'den 2 Filistinli yoldaşa karşı ne polis ne de jandarma sert ve kaba davranmıştır. Aksine tam olması gerektiği gibi davranmaları bir yana sempatilerini de izhar etmişlerdir. Halbuki onlar oraya hayatlarını feda etmeyi göze alarak gitmişlerdi ve bilahare hapishaneden kaçarak geri dönmeleri, aynı şekilde güvenlik güçlerinden müspet bir yaklaşım görmeleri bizim için de şaşırtıcı oldu. Gerçi Türkiye'de yargılanmış ve ömür boyu hapse mahkum edilmişlerdi, ancak kaldıkları cezaevinde o zamanın dev sol örgütü başta diğer sol örgütlerden aldıkları destek sonucu firar etmişler. Ciddi bir engelle karşılaşmadan aynı sol örgüt militanları tarafından Suriye sınırlarına götürülmüşler, mayın tarlasından geçirilmişler ve nihayet Suriye'ye ve aramıza tekrar katılmışlardır. İşte 25 yıl kadar önce yoldaşlarımız Türkiye'de yakalandıkları zamanda hem resmi seviyede hem de Türk toplumu bakımından diğer batılı ülkelerde görülebileceklerden çok farklı ve iyi bir muameleyle karşılaşmışlardır. Zaten onlar daha ilk andan itibaren eylemlerin Türkiye ve toplumuna karşı olmadığını, Siyonist düşmana ve İsrail'e karşı olduğunu ilan etmişlerdi. Çok iyi insanlardı ve birini de zaten ben eğitmiştim. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 24 Ekim 2009. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'e genel af çağrısı. Türk hükümeti demişken kendilerine dergilerimizi gönderiyoruz ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gizlice dergimizi okuduğunu da biliyoruz. Öyle mi? Çok iyi. Onun için her şeyin en iyisini diliyorum. Dünyadaki en azılı Siyonist suçlu olan Şimon Peres'e takındığı tavrından ve söylediklerinden dolayı zaten çok mutlu olmuştum. İsrail'deki en azılı suçlu Peres'tir aslında ve Rabin'den, Sharon'dan bile daha azılı bir suçludur o. Erdoğan'ın ona ikiyüzlülüğünü haykırması cidden çok hoşuma gitti. Düşman bazen kendisine saygı duyabileceğimiz bir kişidir. Ama ikiyüzlüler böyle değildir. Peres de böyle değildir. İdeolojik olarak onlara tamamen karşıyım, ancak bazı Siyonistlerin saygı duyulabilir tarafları vardır. Böyleleriyle geçmişte karşılaştım. Hiçbir fikirlerine katılmasam da kendilerine göre namuslu insanlardı, saygıdeğer yönleri vardı. Lakin Peres son haddiyle habis ve ikiyüzlü bir kişidir. Erdoğan'ın Davos'taki tavrını bu yüzden çok takdir ettim. Haklısınız. Ne var ki Türkiye'deki siyasi durum hakikaten çok farklı. Mesela Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bundan 30 yıl kadar önce 12 Eylül 1980 darbesinden önce K. Mirzabeyoğlu'nun yanı başında Büyük Doğu ideali için mücadele vermekteydi. Ha, öyle mi? Bak sen. Elbette, ancak sonradan özellikle Abdullah Gül Amerikan ve İngiliz politikalarına uyma yolunu seçti. Yani liberal İslamcı dedikleri tuhaf türe dahil oldu. Anlıyorum, anlıyorum. Fakat her ne olursa olsun hemen bir kanun çıkarılıp cezaevlerindeki tüm siyasi mahkumları serbest bırakmalıdırlar, istisnasız hepsini. Ve peşi sıra temeli İslam olan yeni bir cumhuriyet çerçevesi tesis edip ülkede devam ede gelen şiddeti bitirmelidirler. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Türkler içinde birbirine karşı yöneltilmiş herhangi bir şiddet olmamalı. Şayet bir şiddet tavrı gösterilecekse bu vatan dışındaki düşmanlara karşı olmalıdır. İşte bunun için bir genel siyasi af ilan edilmeli. Tüm bu ülke içindeki karşılıklı saldırılar durdurulmalı ve farklılıklar silahlı mücadeleyle değil, siyasi mücadeleyle savunulmalıdır. Bu amacın gerçekleşmesi için de tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması bir ön şarttır. Şunun için söylüyorum, bizim güçlü, hür, bağımsız bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Ülkenizdeki hiçbir kesim kendisine karşı ille de silahlı mücadele verilmesi gereken bir işgal kuvveti değildir. Yani Abdullah Öcalan da dahil, herkesi kapsayacak bir genel hattır güçlü Türkiye'nin ilk şartı. Bu savaş artık bırakılmalı ve herkesin hür biçimde konuşabileceği ve siyasi faaliyet yürütebileceği çok kavimli bir Türkiye'nin önü açılmalıdır. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 28 Mart 2009. Gazeteci Fazıl Duygun'un 3 yıllık mahkumiyeti. Avukat Güven Yılmaz üzücü bir haber veriyor ve gazeteci Fazıl Duygun'un 10 yıl önce kaleme aldığı bir yazıda Türk Meclisi'ne, Cumhurbaşkanı'na ve ordusuna hakaret ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta tutuklandığını, Ankara cezaevine konulduğunu, 3 yıllık bir hapis cezasıyla yüz yüze bulunduğunu söylüyor. Kumandan Carlos, Allah kahretsin, çok üzüldüm. Hem de 10 yıl önceki bir yazıdan dolayı, ha, inanılmaz. Hani nerede basın hürriyeti şeklinde samimi üzüntü ve öfkesini dışa vuruyor. Bir yandan konuşuyor, diğer yandan da Allah kahretsin diye söyleniyor. Sözlerinin sonunda avukat Güven Yılmaz'a rica ediyor. Lütfen kendisine en candan, en sıcak selam ve iyi dileklerimi iletiniz. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 26 Haziran 2010. Fazıl Duygun nasıl? Avukat Güven Yılmaz, Fazıl Duygun'un cezaevinde ama iyi olduğunu söylüyor. Carlos, Fazıl Duygun'un mahkumiyetinden dolayı duyduğu büyük rahatsızlığı söverek belirtiyor ve Fazıl Duygun bir gazeteci. Diğer gazeteciler ve milletler arası kuruluşlar bu meseleye derhal müdahil olmalı sözleriyle acil eylem gereğini ifade ediyor. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 3 Temmuz 2010. O büyük terörist gazeteci Fazıl Duygun nasıl? Avukat Güven Yılmaz, Duygun'un iyi olduğunu söylüyor. Fazıl'ı değil, Türk basındaki Batı ajanlarını, Türkiye'ye, Türk toplumuna, İslam'a ihanet eden o ajan gazetecileri cezaevine tıkmalıydılar asıl. İsim vermeye gerek yok, kimlerden bahsettiğimi biliyorsunuz. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 24 Temmuz 2010. El-Kaide Anadolu İslam Hareketi lideri Fazıl Duygun nasıl? Biliyorsunuz böyle bir örgüt var Türkiye'de ve lideri de sanıyorum Fazıl Duygun. 3 yıl yetmez, 300 yıl hapis cezası vermek lazım ona. Carlos gazeteci Fazıl Duygun'un sırf yazdıklarından dolayı hapiste olmasını iğneleyici bir dille bu şekilde kınıyor. Bir gazetecinin yazdıklarından dolayı hapiste olması ayıptır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 28 Ağustos 2010. Kitabın sonu 29 Mart 2013 sayfa 340.